İkinci ayrım. Altıncı bölüm. Kıyasıya bir savaş başladı. Almanlarla Amerikalılar en yeni silahlarla ölüm yağdırıyorlardı. Özgürlükçüler kendilerini saldırganlara karşı güçlükle koruyabiliyorlardı. Uzun süre dayanamayacaklardı anlaşılan. Bir Fransız pulu yaralılara kan vermek için oradan ortaya koşuyor, "Ah yanımda birkaç kardeşim daha olsaydı," diye dövünüyordu. Taşıtlar yaralıları pastöre taşıyorlardı. Özgürlükçülerin tek doktoruydu pastör. İki tüp çiçeği ona yardım ediyordu. Herkes savaşın içindeydi. Katip Çelebi bile kalemini bırakıp eline bir tüfek almış, saldırganlarla çarpışıyordu. Hitler durumdan pek hoşnuttu. Yakalanan savaş tutsaklarını defterin son sayfasındaki toplama kampına gönderiyordu. Pul güzeli seçilmeyi aklına koymuştu. Bunun için yapmayacağı yoktu. "Hele bir değerimi arttırayım, sıra insanlara gelecek. Beni ellerine geçirmek için hepsini birbirine düşüreceğim," diye düşünüyordu. Çarpışmalar tam bir pul saati sürdü. Bir saatin sonunda Hitler saldırganların yanında yer almış Fransız Mareşali Pétain'i özgürlükçülere gönderdi. Öteki Fransız pulları Mareşal Pétain'i yuhalayarak karşıladılar. Ona "satılmış," diye bağırdılar. Mareşal Pétain "teslim olun," dedi. "Teslim olursanız hiçbirinize kötülük edilmeyecek." Pinokyo "ölürüz de teslim olmayız," diye bağırdı. Pinokyo'nun bile böyle direnmesi bütün özgürlükçüleri pek etkiledi. Hepsi "ya özgürlük ya ölüm," diye bağırdı. Hitler bunu öğrenince pek öfkelendi. Saldırıya geçmeleri için askerlerine buyruk verdi. Çarpışmalar yeniden başladı. Özgürlükçülerden herkes elinden geleni yapıyordu. Sadece Guillaume Tell pek başarılı olamıyordu. Attığı hiçbir ok yerini bulmuyor, gidip oğlunun başındaki elmaya saplanıyordu. Oğlu, "babacım elmaya değil düşmana nişan al," diye bağırıyordu boyuna. Sonunda bir çözüm buldu, başındaki elmayı alıp yedi. Guillaume Tell de ortalarda elma göremeyince düşmanlara nişan almaya başladı. Bir Norveç pulunun gösterdiği yiğitlik göz yaşartıcıydı doğrusu. Pulun üstünde ihtiyar bir balina avcısı vardı. Balina avcısı karşısına çıkan düşman askerlerini zıpkınlıyordu. Sonunda zıpkınları tükendi. İhtiyar Alman tanklarına doğru koşmaya başladı. "Sizi ellerimle parçalayacağım," diye bağırıyordu. Ama tankların altında can verdi. Kuzu postuna bürünmüş bir Roman kurdu saldırganların arasına casus olarak gitti. Onların planlarını öğrenip dönecekti. Ama başaramadı. Yakalanıp toplama kampına gönderildi. Zavallıcık giderken puldaki roman yazılarını silmeyi unutmuştu. Eşine ender rastlanan bir Çin pandası gövdesindeki bütün kara lekeleri koparıp koparıp düşman askerlerinin gözüne atıyordu. Düşman askerleri de bir şey göremiyor, oldukları yerde kalıveriyorlardı. Panda büyük yararlar sağladı doğrusu. Ama sonunda gövdesindeki kara lekeler tükendi, kendisi de böylece yok oldu. Savaş bütün korkunçluğuyla sürüp giderken Gaziantep'in aklına bir şey geldi. Bir Sovyet pulunu çağırdı yanına. Pulun üstünde bir uzay gemisi vardı. Uzay gemisine "şimdi beni alıp çıkarabildiğin kadar yükseğe çıkaracaksın," dedi. "Ben bırak dediğim zaman da bırakacaksın." Uzay gemisi "ama o kadar yüksekten düşersen parçalanırsın," diye cevap verdi. "Sen orasına karışma," dedi Gaziantep. "Kendini öldürmene izin veremem." "Ben başkomutanım. Ne diyorsam onu yapacaksın." Uzay gemisi Gaziantep'i alıp havalandı. Yükseldiler, yükseldiler. Saldırganların üstündeydiler şimdi. Gaziantep, "bırak," diye bağırdı. Uzay gemisi de Gaziantep'i bıraktı. O anda pul tarihinde benzeri görülmemiş bir şey oldu. Gaziantep yere düşerken büyümeye, evet büyümeye başladı. Üstündeki harfler, sokaklar, minareler, evler büyüyordu. Büyüdü, devleşti, saldırganların üstüne düştü. Düşer düşmez de parçalandı tabii. Ama bütün saldırganlar ezilerek öldü. Hitler de İ harfinin noktası altında kaldı. Savaş, özgürlükçülerin üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Herkes sevinçle üzüntünün birbirine karıştığı duygular içerisindeydi. Saldırganları yok ettiklerine seviniyorlar, ölen arkadaşları için üzülüyorlardı. Hele Gaziantep için duydukları üzüntü çok büyüktü. Bir başka pul defterinden gelip kendilerini kurtaran bu yiğit pulun parçalarını toplayıp ilk sayfaya yapıştırdılar. Altına da insanların göremeyeceği bir yazıyla şu küçük şiiri yazdılar. Barış sever bir puldu. Gaziantep'ti adı. Kendi canını verip özgürlüğü kurtardı. 7. Bölüm. Özgürlüğün yeniden kazanılması şenliklerle kutlandı. Türküler söylendi, oyunlar oynandı, bir Macar sirki gösteriler yaptı. Hele bir palyaço vardı, herkesi gülmekten kırdı geçirdi. Futbol pulları arasında yapılan maçlar Moğol takımının birinciliğiyle sonuçlandı. Şenlikler sona erince ünlü bilgin Galileo, "Benim bir önerim var," dedi. "Dilerseniz çeşitli ulusların güzellerini seçmeyelim. Aramızdan bir pulu hemen defter güzeli seçelim. Olsun bitsin." Guillaume Tell, "Peki ama geç olmayacak mı bu?" diye sordu. Galileo, "Hayır," dedi. "Benim adayımı görür görmez defter güzeli seçeceksiniz onu." Sonra elinden tuttuğu bir kardeşlik pulunu ortaya getirdi. "Barışı, kardeşliği, eşitliği daha güzel belirten bir pul var mı aramızda?" diye sordu. Ansızın bir alkış koptu defterde. Kardeşlik pulunun defter güzeli seçilerek Paris'e gönderilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı. Bu arada sabah olmuştu. Pullar Cem'in odasındaki çalar saatin sesiyle irkildiler. Katip Çelebi, "Eyvah!" diye bağırdı. "Geç kaldık. Cem kalkmadan defterimizde olmamız gerek." Bir Monaco otomobili, "Atlayın üstüme, ben sizi yetiştiririm," dedi. Üç Türk pulu otomobile bindiler. Otomobil biraz hırıldadıktan sonra yola koyuldu. Bütün pullar otomobil salonu geçip Cem'in odasına girinceye kadar konukların arkasından el salladılar. 8. Bölüm. O akşam garip bir şey oldu. Cem'in babası eve gelince pul defterinin başına geçti hemen. Yanık pulları, yırtık pulları görünce pek şaşırdı. Önce bütün bunları Cem'in yaptığını sandı, öfkelendi. Sonra uzun uzun tam 2 saat inceledi defteri. 2. saatin sonunda yüzüne belli belirsiz bir gülümseme yayıldı. Her şeyi anlamış mıydı acaba? Galiba anlamıştı. Çünkü o gece yatarken Cem'in annesine "İyi geceler" diyeceğine yanlışlıkla "Yaşasın özgürlükçüler" dedi. 2. ayrımın sonu.